Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok özel iki konuğum var. Türkiye'den güzel bir startup, önümüzdeki günler içerisinde dünyaya açılacak, belki de gururumuz olacaklar. Yeni nesil öğrenme modelleri biliyorsunuz son yıllar içerisinde trend olmuş durumda ve ülkemizde de bu anlamda öncü olan startuplardan birini konuk ediyorum. Classist'in kurucuları şu anda karşımda Tuğba Bayraktar Koca ve Fatih Koca. Tuğba ve Fatih, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ben sizleri yakından takip ediyorum. Özellikle LinkedIn üzerinden paylaşımlarınıza bakıyorum ve son dönem içerisinde de gerçekten Türkiye'de önemli yol aldığınızı düşünüyorum. Birazdan hikayenizi anlatacaksınız. Çok da merak ettiğim bir konu açıkçası. Son dönemde de özellikle Covid sonrası oldukça popüler hale geldi. İsterseniz şeyle başlayalım. Classist'i incelediğimde teknolojisiyle hem de sunduğu değerlerle yeni nesil bir eğitim platformu olduğu kanısına vardım. Yani öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bir arada tutan bir platform. Classist'in hikayesini merak ediyorum. Nasıl başladı? Yola çıkma sebebiniz neydi? Belki Tuğba anlatır bize bunu. Bununla başlayabiliriz.
Evet, Classist aslında kızımızın okul çağının gelmesiyle başlayan okul öğretmen arayışı sürecinde ortaya çıktı bizim için. Doğru okul, doğru öğretmen nasıl belirlenmeli? Her öğretmen her çocuğa hitap edebilir mi? Gibi soruların cevabını aslında aramaya başlamıştık. Öncesinde de zaten Fatih'le bizim eğitim teknolojileri noktasında deneyimimiz vardı ve aslında bu da süreci hızlandırdı diyebilirim. Oradaki tecrübe ve yeni gelişen ihtiyacımız doğrultusunda Classist hayata geçti. İyi ki de geçti. Biz kızımız için çıktığımız bu yolda aslında bütün öğrenciler için doğru bir girişim başlattık diyebilirim gönül rahatlığıyla.
Tuğba, birkaç sene önce yani korona başladığında ne kadar tuhaf geliyordu değil mi? Böyle uzaktan eğitim, işte uzaktan eğitim olur mu, uzaktan çalışma olur mu diye. Hayatımızın normali oldu ve belki de bundan sonra artık olması gereken bu diye tahmin ediyorum.
Evet, aslında Classist başladığında bizim için Covid yoktu. Covid bizim üzerimize geldi gibi diye düşünebilirsiniz. Öncesinde dediğiniz gibi uzaktan eğitim olur mu? Online'da bu iş gerçekten başarılır mı diye çok fazla tepkiler alıyorduk. Olamaz gibi insanlar düşünüyorlardı ama Covid'in gelmesiyle birlikte bunun ne kadar olabilir olduğunu, aslında gerçekten hayatın bizi bu tarafa doğru evirdiğini gördü herkes. Hem zamandan tasarruf olmuş oldu, Covid sebebiyle yaşanan sağlık problemlerinde öğrenciler eğitimden geri kalmamış olduğu gibi bir sürü avantajla online eğitim hayatımızın merkezine oturdu diyebiliriz aslında.
Kesinlikle öyle. Yani tabii şimdi bu var olan bir modeldi ama sizin bir takım farklılıklarınız var. Ben platformu da incelediğimde gördüm. Birazdan Fatih de sen de bahsedeceksin bundan ama böyle başlarken siz kimleri hedeflediniz? Classist'in hedef kitlesi kimler? Eğitim modeli nasıl işliyor? Belki biraz da bundan bahsedersin bize. Çünkü dünyada örnekleri var ama belki sizinki biraz daha farklılaşıyor. Öyle zannediyorum.
Evet, aslında şöyle söyleyebilirim burada da. Classist okul öğrencilerine yönelik özel derslerin verildiği bir online eğitim platformu. Biz öğrencinin karakterine, ihtiyaçlarına, profiline ve hedeflerine en uygun öğretmen belirleyerek eğitim sürecimizi başlatıyoruz. Ayrıca her öğrenciye göre şekillenen esnek bir öğretim modelimiz ve eğitim tasarımları uyguluyoruz. Biliyoruz ki her öğrencinin öğrenme modeli gerçekten farklılık gösterebiliyor. Bu noktada öğretmenlerimiz her öğrenciye özel olarak hazırladıkları kaynaklarla öğrencinin etkin öğrenme modellerine göre hizmet veriyorlar. Öğrenci öğretmen eşleştirmesi sonrasında sistem düzenli olarak eşleştirme uyumluluğunu, ders verimliliğini, süreç verimliliğini yapay zeka teknolojilerinden de yararlanarak analiz ediyor. Analizlere göre de öğrenciye göre öğretim modelleri tespit ediliyor ve danışmanlık koçluk hizmetleriyle de bunu destekleyebiliyoruz. Aslında burada tamamen kişiselleştirilmiş, herkesin ihtiyacına göre şekillenen bir süreç var içeride diyebilirim.
Kesinlikle. Benim zamanımda böyle işte özel dersler alınırdı, ya öğretmen eve gelirdi ya da 3-4 arkadaş toplanırdık, öğretmenin evine giderdik. Ders sonrası, yani okul sonrası özel dersler alırdık ve büyük şehirlerde de bu açıkçası çok büyük bir problemdi. Trafik var, işte zaman problemi, bunların hepsi de bu platform, sizin platformunuz sayesinde aşılmış gözüküyor. Çünkü büyük şehirlerdeki trafik problemini online ders sayesinde, her yerden derse katılarak bu arada, yazlıkta olabilirsiniz, herhangi bir şekilde başka bir yerde olabilirsiniz.
Evet, kesinlikle.
Bu müthiş bir konfor değil mi sence?
Evet, yani velilerimizin tercih sebeplerinin başında geliyor bu arada. Özellikle büyük şehirlerde bahsettiğiniz gibi sizin de. Trafik sıkıntısı yok. Öğrenci ve öğretmen kendi konfor alanında. Bu sebeple aslında bir stres yok. Bir trafik stresi yok. Koşturmaca bir yetişme derdi olmadığı için de tamamen daha rahat, daha konforlu bir şekilde herkes kendi bulunduğu evinin ortamında derse katılabiliyor. Bahsettiğiniz gibi tatiller olabiliyor mesela. Öğrenci belki yazlıkta olabilir, bir tatilde olabilir ama bilgisayarı ve internet yanında olduğu sürece derslerinin aksaması tamamen engelleniyor zaten. Tatilini yaparken bir taraftan derslerini de devam ettirip eğitiminden geri kalmamış oluyor bu sayede.
Harika. Fatih, şimdi hemen sana dönüyorum. Biraz da deneyimlerinden yararlanmak istiyorum açıkçası. Çünkü bundan bir 5-6 ay önce, biliyorsun ben Almanya'dayım. Almanya'da kızımın öğretmeni beni çağırdı. Yani eşimle beni çağırdı. Dedi ki kızınız ikinci sınıfa şu anda hazır değil. Biz onu işte ikinci dönemde birinci sınıfa düşürmeyi teklif ediyoruz dedi. Oradaki sistem öyleymiş. Almanya'daki sistem. Yani uygun bulmamışlar şeye. Ben de dedim ki hayır dedim, benim kızım ikinci sınıfa uygun ama o biraz diğerlerinden farklı. Yani farklı bir öğrenci. Ama sınıf içerisinde sınıfa uymak zorunda öğrenciler, biliyorsun. Burada belki böyle bir platformun olması öğrenci için bir takım avantajlar sağlıyor. Çünkü az önce de söyledik ya, her öğrenci aynı değil. Ama aynı şeyleri öğreniyorlar sınıf içerisinde ve aynı şekilde öğreniyorlar. Belki konsantre olamıyorlar derse. Burada Klasist neler yapıyor, öğrenciler için ne gibi avantajlar sağlıyor?
Şöyle başlayayım ben konuya. Dünya aslında bir dönüşüm aşamasında. Artık hep beraber görüyoruz. Yapay zekalı teknolojiler gelişiyor. Robotlar artık birçok iş mesleği, meslek gruplarını devralıyor. Ve neredeyse 2 yıl sonra 2025'te robot insan işçi oranı %50 %50'ye ulaşacak. Başa baş seviyeye ulaşacak. Haliyle bazı mesleklerin yavaş yavaş kaybolacağı ya da dönüştürüleceğini düşünüyoruz. Bu noktada da bazı eğitim tekniklerinin, eğitim modellerinin de değişmesi, hatta müfredatın baştan aşağı yeniden yazılması gerekiyor. Bu noktada biz bu dönüşümü okuyarak bu çocuklara en doğru eğitimi nasıl veririz derken elimizde de bir belli başlı kalıplaşmış müfredat yapısı var. Hadi gelin bu müfredat yapısına göre ders anlatalım ama geleceğin modellerini de tasarlayalım. Bunun ikisini match etmek gerekiyordu. Bir hibrit model oluşturmak gerekiyordu. Yani hibrit derken geleceğe bakıp günümüzün şartlarına uygun bir modelde hibrit bir sistem oluşturmak gerekiyordu. Bu noktada biz öğrenciler için birçok avantajı tasarladık. En başta günümüz çağındaki çocuklar, özellikle bizim ağırlıklı olarak hedef kitlemiz şu anki alfa kuşakları.
Evet.
Alfa kuşakları biz eğitim alıyor. Çok az da olsa Z kuşağı da var. Bu çocuklar dijital çağda doğdular. Yani bizim gibi göçebe değiller. Biz bu çocuklara nasıl konsantre edebiliriz? Onların derse katılım oranlarını nasıl artırabiliriz? Nasıl motive edebiliriz? Aslında işin Türkçesi, biz onları nasıl oyunu kurallarına göre oynatırız? Çünkü oyunun kuralları belli. Bir sınav sistemi var, bir müfredat var, okul yapısı var, sınıflar, sizin söylediğiniz gibi ülkelere göre değişken olan regülasyonlar, öğrencinin sınıf seviyesini belirlemeler vesaire. Aslında çoğu geride kalması gereken birçok model var. Biz o zaman oyunu kuralına göre oynayalım dedik. Önce çocuğun konsantrasyon seviyesini arttırmak için neler yapabiliriz diye bulmaya çalıştık. En başta dediğimiz gibi zaten Tuğba da söyledi. Öğrencinin karakterine göre biz öğretmenlerle eşleştiriyoruz. Yani onun nazından, dilinden anlansın, onunla beraber oyunlaştırılmış şekilde biraz dersler tasarlansın. Çocuğun karakterine göre ders süresi ilerlesin. Böyle düştün çıktın, seviyen de işte sınavdan kötü puan aldın gibi değil. Gerçekten süreç odaklı ilerletin istedik. Ve biliyorsunuz bir sürü chat, sohbet programları var, WhatsApp başta olmak üzere. Biz bunlarsız nasıl iş yapabiliriz diye düşünürken aslında kendi platformumuzda kendi chat, sohbet sistemlerimizi geliştirdik. Onun dışında kendi kendine dönüşen bir sürü canlı yayın araçları geliştirdik. Yani çocuk o programı indir, o programa gir, oradan sohbet mesajı yaz, o gruptan yazı yaz vesaire. Çocuğun çok fazla dış uyarana maruz kaldığını düşünebilirsiniz şu anki sistemde. Zaten çocuklar da çok meyilli. Biz dediğimiz gibi oyunu kuralına göre oynayıp kendi platformumuzda sohbet araçları, canlı yayın araçları, işte dış uyaranları maruz bırakmayacak böyle bildirimler, işte dersine işte çalışabildin mi, işte şu eksiğin vardı onu tamamlayabildin mi gibi takip eden, trigeden bir sürü materyal ekledik. Bu noktada öğrenciye gerçekten çok da büyük bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz. En başta çocuklar artık derse daha iyi konsantre oluyor. Sonrasında ders planları, programları. Şimdi çocuklar hadi otur ders çalış dediğiniz zaman zaten ben de kabul ediyorum ki eğitim çok sıkıcı. Çocukların yaş grubu için daha da sıkıcı hale geliyor. Dersler çok sıkıcı, konular çok sıkıcı. Hadi otur çalış yerine. Bugün nasıl beraber bir plan yapabiliriz? Bugün hadi sen kararı ver. Yani çocuğu biraz daha karar verici pozisyona getiriyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitimde bizim için olmazsa olmaz noktalardan birisi de buydu. Ben daha hatta çok fazla gelecek konu var. Sabaha kadar, akşama kadar konuşuruz birlikte. Temel avantajları bu şekilde.
Anladım. Bu arada kızımı sınıf düşürmediler. ikinci dönem toparladı. Onu da belirtmiş olayım. Ama şöyle, yani onun karakterini ben biliyorum. Öğretmeni yeni tanıdığı için bilmiyor. Bir de Türkiye'den gittiği için. Şimdi Türkiye'deki insanların yapısı farklı. Orada Almanya'da doğup büyüyen yetişenlerin farklı. Ona göre de davranmasını beklemiyorum. Herkese eşit davranıyor öğretmen tabii ki ama. Sonrasında biraz ben işe el attım. Birazcık işte etütlerle toparladık ve bir şekilde o sisteme adapte olmaya çalıştı. Ufak bir örnek vereyim. Yani en ufak örneği işte her gün sınıfı iki öğrenci süpürüyormuş Almanya'da. Öğretmen diyor ki işte küreyi, faraşı veriyorum Selin'e, arkamı dönüyorum. Yani 30 saniye sonra Selin yok. Kızım bu arada. Ne yaptın Selin, niye süpürmedin dediğimde süpürdüm ben, bitirdim diyormuş yani. Aslında orada oyun oynamak istiyor. Onu yapmak istemiyor yani. İşte bunu belki anlamak çok önemli öğrencide. Biraz da siz bunu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle.
Yani öğrenciyi tanımak çok önemli. Önce öğrenciyi tanıyorsunuz, sonra ona göre bir plan çiziyorsunuz, bir öğretmen buluyorsunuz. Bu çok güzel bence.
Evet.
Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey, aslında baktığınızda her öğrenci kendi okulunu inşa ediyor burada.
Bu çok önemli. Evet. Peki veliler için ne avantajları var? Ben kendim veli olduğum için avantajlarını saydım biraz böyle ama başka neler var, böyle ne gibi yorumlar alıyorsunuz? Yani değişimler nasıl? Onlardan bahsedebiliriz.
Tabii eğitim sektöründe özellikle özel ders pazarında çok fazla gri bir market alan var. Siz de biliyorsunuz, birçok kişi de biliyor işte bunların takibi nasıl yapılacak, kim öğretmenleri akredite edecek, efendime söyleyeyim ben bir parayla hizmet almak istiyorum, bu paramın karşılığını aldım mı, ne kadarını aldım, bunların takibi vesaire bir düzeni yok. Biz aslında burada bu düzeni de şeffaf bir şekilde sağlıyoruz. En başta bir veli bir sonuçta ücretli bir hizmet alacağı için ödemesini yapıyor ve bir markaya güveniyor. Bizim Classes markasına güveniyor. Ya öğretmen yolda bizi bırakırsa, ya öğretmen hasta olursa, ya benim öğretmenle çocuk bir şekilde anlaşamadı, tartıştı ya da uyum sağlayamadılar, ne olacak bundan sonraki gibi birçok kafa karıştırıcı. Yolda düşünün, sınava kalmış bir iki ay, belki bir ay bir hafta. Ne olacak benim çocuğun son zamandaki o eksikliğini kiminle kapatacağız gibi böyle karmaşık, eskide kalmış, klasından önce kalmış birçok konu var. Biz onların hepsini aslında çözdük. Zaten siz de başta söylediniz, o büyük şehirlerdeki trafik problemi, güvenlik problemi. Ben şimdi biraz ödeme avantajlarından bahsettim. Bir yandan da o dediğim şeffaflığı sağlıyoruz. Siz bir ödeme yapıyorsunuz ve bu ödemenin karşılığını nasıl aldığınızla ilgili öğretmenin verdiği hizmetler, öğrencinin aldığı hizmetler, öğrencinin gelişimi ve hepsinin totalinde nasıl bir analiz ortaya çıkmış, bunların hepsini biz verilerimize sunuyoruz. Düşünün, keyfiniz yerinde. Ben örnek veriyorum, matematik almaya başladım. Çocuğumuz lise olsun. Sonra kimya dersi de istedim. Ya hadi kimya öğretmeni nereden bulacağım? Ya komşuya mı soralım, buna mı soralım? Böyle bir derdiniz yok. Tam sizin çocuğunuzun karakterine göre doğru bir kimya öğretmeniyle eşleşiyorsunuz. Ve sonrasında süreç devam ediyor. Bazen üstün zekalı, böyle parlak zekalı çocuklar geliyor. Belli bir yere kadar getiriyorlar. Yani pek çalışmadan idareten getiriyorlar. Ama sınav senesi artık bazı konularda eksik temeller var. Onları tamamlamak için biz biraz daha o çocuğa göre basic seviyede öğretmenlerle eşleştirip başlatıyoruz. Ve süreçte yolda öğretmenler de değişebiliyor. Yani bu aslında inanılmaz bir nimet. Çocuğun seviyesine göre ilerleyen süreçte başka öğretmenler de devreye girmeye başlıyor. Ve her öğretmen bir bayrak yarışı gibi diğer öğretmene teslim ederken tüm datayla beraber veriyor. Bu da inanılmaz bir nimet oluyor her iki öğretmen açısından da.
En çok şeyi hatırlıyorum benim zamanımda. Ya öğretmenimiz doğuma giderdi ya da işte eşinden dolayı başka bir şehre giderdi. Birkaç kere olmuştu böyle. Her şey yarım kalırdı. Böyle kendimizi kötü hissederdik sınıflarda. O zaman işte böyle yardımcı öğretmen, geçici öğretmenler girerdi. Ama burada anladığım kadarıyla öğretmen kadronuzu oluştururken bir takım kriterleriniz var. Tuğba, burada öğretmen kadronuzu oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sizinle çalışmak isteyen öğretmenler de nasıl Classes'le olabilir? Belki bundan bahsedebiliriz.
Evet, yani şöyle, tabii ki bütün herkes gelip Classes'te gerçekten öğretmen olamıyor. O, bunu çok net söyleyebilirim. Her şeyden önce bir eğitimci
yani
başvurusu. Evet. Şimdi Classes üzerinden bir eğitimci başvurusu alıyoruz. Bu şekilde aslında sürecimiz başlamış oluyor. Sonra başvuruları incelerken eğitim koordinatörlüğümüz her şeyden önce gerçek öğretmen olup olmadığı aslında bizim için ilk önemli kriter. Çünkü biz herhangi bir farklı meslek yapan ama ben bu dersi de anlatabilirim diyen ya da bir üniversite öğrencisi gibi kişilerle çalışmıyoruz. Çünkü eğitim bizim için çok hassas bir nokta ve bunu gerçekten eğitimciler yapmalı. Buna inanıyoruz Classes olarak. Ve tabii ki kendisine yatırım yapan, disiplinler becerilere sahip iyi bir akademik geçmişinin olması çok önemli. Eğitim teknolojilerine hakimiyet zaten günümüzde asla olmazsa olmaz bir kriter bizim için. Geçmiş iş deneyim ve portfolyolarının güçlü olmasını da çok önemsiyoruz. Ve tabii ki öğretmenliği sevgiyle, özveriyle yapması. En önemlisi de aslında burada iyi bir iş ahlakına sahip olmasını da çok önemsiyoruz. Yani derslere düzgün saatlerde girebilmesi bizim için çok önemli. Güven çok önemli. Ve günün sonunda aslında ekibimizle birlikte kendi çocuklarımızın eğitimini emanet edebileceğimiz öğretmenlerle çalışmayı tercih ediyoruz diyebilirim.
Anladım. Arka planda anladığım kadarıyla öğretmenlerinizi de takip eden bir veri sisteminiz var herhalde. Oradan evet, her şeyi, kesinlikle. Performansları analiz edebiliyorsunuz.
Evet. Evet, yani derslere saatinde girip girmemesi çok önemli. Öğrencinin sorularına en kısa zamanda cevap vermesi çok önemli. Öğrencinin onunla ilgili yaptığı ders sonundaki yorumlar çok önemli. Aslında bir rating sistemi de var arkada işleyen diyebiliriz bu noktada.
Anladım. Peki yani dünya üzerinde bu bir trend haline geldi. Kişiselleştirilmiş eğitim modeli. Hep şu Cem Yılmaz'ın Arok muydu, Gora mıydı? Orada böyle işte bir şeyler yüklüyorlardı ya 5 dakikada 10 dakikada şunu yükleyin bunu yükleyin gibi. Önümüzdeki yıllarda belki öyle olacak, bilmiyorum. İşte biraz tarih yükleyin bana, biraz coğrafya yükleyin gibi. Buna benzetiyorum biraz. Siz Türkiye'de de ilkler arasında yer alıyorsunuz, yer aldınız. Gerçekten de farklılaştığınızı gördüm. Hem böyle çalıştığınız profesyonel kurumlara baktım. Hem de işte modelinizi inceledim. Sizi farklılaştıran özellikler neler? Belki bundan bahsedebiliriz biraz.
Pazarımızda verdiğimiz hizmetler noktasında, yaklaşımımız noktasında, eğitime bakış açımız ve vizyonumuz noktasında bizi ayırt edici özelliklerin başında bizim için en önemli nokta teknoloji. Ve biz gerçekten pazardaki diğer oyunculara göre, yani global taraftaki tüm oyuncuları kastediyorum, teknoloji yönünden büyük bir üstünlüğe de sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve sürekli de teknolojimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tuba da saydı, ben de söyledim, işte sadece eşleştirme yok, biz süreci de analiz ediyoruz. Hem öğretmenin performansını analiz ediyoruz, öğrencinin ilerleyişini, gelişimini analiz ediyoruz. Bunlar çok çok önemli, değerli şeyler. Bir yandan da öğrencinin o jest mimik haritalarını, işte duygu durum haritalarını, ses desibel ölçümlerini, ders verimlilik raporlarını çıkararak da anlık olarak da takip ediyoruz. Yani sadece süreç odaklı değil, anlık veriler de elde ederek biz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir öğretmen topluluğuna sahibiz. 1600'ün üzerine çıktık ve bu öğretmenlerle biz kendi ekosistemimiz içinde kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye sürekli onlarla bilgi alışverişi yapıyoruz. Feedback, brainstorming, toplantılar yapıyoruz. Çeşitli alt komiteler oluşturduk. Bunlar bizi gerçekten ayırt edici özelliklerin başında geliyor diyebilirim.
Ben ilkokuldayken bir akrabamız çok önemli bir edebiyat öğretmeniydi. Böyle yaz tatillerinde bana dersler verirdi. İki kere esnersem eğer karşısında hemen bitirirdi dersi. Sizde de öyle bir şey var mı? Yani öğrencinin duygu durumunu görebiliyoruz dedin ya, hani sıkılıyor mu? Nasıl tepkisi var? Onları ölçüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle ölçüyoruz. Şu anda dış hizmet alımlıkları ya ve bazı alt çözümlerle kendimiz bunu geliştirdik. Çocuk mesela masasındaki objelerle ilgileniyor. Hocanın, yani öğretmenin öğretmenle göz teması kurmuyor. Kameralardaki bu kayıtları göz, işte eye tracking dediğimiz teknolojiden yararlanarak bunu yapıyoruz. Ya da çocuk sizin söylediğiniz gibi esniyor, bir yorgunluk var. Bununla ilgili hemen aslında müdahil olmaya çalışıyor sistem. Öğretmene bazen bilgiler düşüyor bu random olarak ve dersi sabote etmeden düşüyor. Diyor ki bu çocukla ilgili sanırım bir yorgunluk var, bir üzüntü çıkabilir, yani üzüntüsü olabilir. Dersin konusunu biraz daha dağıtalım, konuyu biraz dağıtalım, hani biraz ders dışında sohbet edelim. Tekrar çocuğu içeri çekmeye çalışalım, konuya çekmeye çalışalım gibi. Bunun dışında dediğim gibi o diğer objelerle uğraşırken çocukta acaba normalde uzun süreli giden bir şeyse bu. Çocukta bir dikkat dağınıklığı problemi mi var acaba? Bunun üzerine mi gidelim? Bununla ilgili koçluk desteğimi sağlayalım gibi destekler de sunmaya çalışıyoruz çocuklara. Diğer taraftan sizin söylediğiniz gibi esniyor, takılıyor. Ya acaba bu eşleştirme mi uygun değil? Çocuk çok mu sıkılıyor bu öğretmenle? Başka bir öğretmenle mi denesek gibi. Tabii bunları logluyoruz. Belli şeyleri var. Alarm seviyeleri var. O alarm seviyelerine müdahil olmaya çalışıyoruz her öğrenci için.
Fatih, müthişmiş bence ya. Peki var mı bunun dünyada örneği?
Farklı farklı aslında, yani hepsi tek çatı altında çok fazla duymadım açıkçası. Parça parça örnek veriyorum, işte duygu durum haritası çıkaran bir uygulama gördüm. Ya da işte dikkat dağınıklığıyla ilgili çözümler sunan uygulamalar gördüm ama tek çatı altında asıl hedefe yönelik, yani ben bu çocuğun sürecini ben yöneteceğim ya da ben analiz edeceğim diye bir hizmet sunan platform çok da gördüm diyelim.
Belki şeyden devam edebiliriz. Kişiselleştirilmiş öğrenmenin kitlesel modele nazaran avantajları neler? Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok başarı elde eden, istedikleri okulları kazanan öğrencileriniz var. Yani sizin platformunuzdan dersler alan öğrencileriniz var. Bu öğrencilerin hikayeleri de eminim ki şu anda bizi dinleyenler için bir ilham olabilir diye düşünüyorum. Platformu denemek isteyenler için ya da işte çocuklarını burada sizinle birlikte buluşturmak isteyenler için.
Avantajların aslında bir kısmına değindik başta. Yani çok da sıkıcı olmasın diye birçok avantajı var. Yani oturup burada teknik tek tek konuşabiliriz. Akademik avantajları, işte pedagojik, dijital pedagojisi vesaire. Teknolojinin aslında çok büyük bir nimeti oldu. Kişiselleştirilmiş öğrenme bir çıktısı oldu. En büyük avantajlarından birisi zaten adı üstünde kişiselleştirilmiş. Yani ona ait bir dünya ve çok güzel bir keyword kullandım başlarda. Her çocuğun kendine ait okulunu, çocuğun kendisini tasarlaması. Ve burada bunu tasarlarken de her konuda karar verici olsa bile sonuçta yaşları küçük çocuklar da var içeride. Biz bu çocuklar için tavsiyelerde de bulunan bir model oluşturduk. Yani hem öğretmenlerimiz tavsiyelerde bulunuyor hem biz tavsiyelerde bulunuyoruz. Nasıl ki hani eczaneye gideriz, biz bir antibiyotik almak isteriz ya da bir ilaç almak isteriz. Bana şu ilaçtan ver, benim buram ağrıyor, ben biliyorum o ilaç benim bu ağrımı dindirecek, ben tedavi olacağım demeyiz, diyemeyiz. Önce bir akredite bir doktordan ya da bir tıp uzmanından bu desteği alırız. Sonrasında o ilacı alırız. Yani oradaki reçeteyle biz bu öğretmen eşleştirmelerini, öğretim metotlarını kişiselleştirmelerini, süreçleri kişiselleştirmeleri ve acaba sonuçta ne elde edeceğiz? Bu çocuk bizimle ne kadar mutlu? Daha nasıl mutlu edebiliriz? Bunları belirlememiz aslında dediğim gibi o reçeteyi sağlamış oluyor. Çok bir de büyük bir avantaj olmuş oluyor. Diğer taraftan da bu avantajlara paralel, siz şey söylemiştiniz, hikayeler. Operasyonda Tuğba var operasyonun başında. Biraz da aslında o bahsetse daha güzel olacak benim yerime.
Evet, Tuğba dinliyoruz seni.
Ya şimdi işte bizim eşleştirmemiz her zaman aslında backup planları çerçevesinde çalışıyor. Ya bir öğrencinin öğretmeni herhangi bir problem yaşadıysa, bu bir hastalık olabilir. Mutlaka o profilde başka bir öğretmenle onun o sürecini devam ettirebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçen yıl bir öğrencimizin okul sınavı var ve öğrenci bu sınav için öğretmeniyle bir program yaptılar. Blok ders şeklinde ders koydular sınavın bir gün öncesine. Fakat öğretmenimiz hastalandı ve sesi tamamen kısıldı. Yani hiçbir şekilde çıkmıyor. Ne yapacağız? Öğrencinin bir gün sonra sınavı var ve bu okulun son sınavı aslında. Yazılı sınav. Hemen farklı bir öğretmenle onun o sınav hazırlığını gerçekleştirdik. Sonrasında öğrenciden şöyle bir geri dönüş aldık. Ya benim kafam karıştı. Ben hangisiyle devam etmem gerektiğini şu an bilmiyorum. İkisi de gerçekten çok hani başarılılar diye. Ya da şeyi çok net hatırlıyorum. Bir veliyle görüşmüştüm. Veli kızının matematikten ders alması gerektiğine inanıyor. Zaten aslında çocuğun okul performansı da bunu gösteriyor. Gerçekten ihtiyacı var. Fakat öğrenci ben online eğitim istemiyorum. Anlayacağımı düşünmüyorum diyor. Şimdi biliyorsunuz COVID döneminde yapılan online eğitimler aslında biraz birden başlamış olduğu için bir sınıfta birçok öğrencinin olduğu, çok öğrencilerin de o dersteki performansını ölçülemediği bir şekilde yürütüldüğü için öğrencilerde de velilerde de önyargı vardı. Hala da devam edebiliyor bu. Sonrasında öğrenci bir şekilde ikna ettik ama o ikna sürecinde öğrenci tanışma dersi öncesi annesi en az 2 saat ağladı diyor. Yani istemiyorum ben bu derse katılmayı. Annesi bir şekilde ikna etti ve dersi aldık öğrenci. Tanışma dersinin daha ilk dakikalarında öyle bir mutlu bir yüz ifadesi, tamamen ders sanki öğretmeni yıllardır tanıyormuş gibi mükemmel bir sohbet ambiyansı oldu. Ve dersin sonunda da anne ben bu öğretmenle devam etmek istiyorum. Çok tatlıymış, neden bu kadar ağladım ki? Moduyla ilerledi. Devam ediyor şu anda da aynı şekilde. Bunun dışında sınav hazırlık öğrencilerimizde de ilk 4 tercihine geçen yerleştirdiğimiz öğrencilerde %88'di sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Fatih yanlışsam düzelt beni lütfen. İlk 4 tercihine yerleştirdik öğrencilerimiz. %68 oranında da ilk tercihine yerleşti öğrenciler. Evet biz sonuç olarak baktığımızda bir ders veriyoruz başlangıçta öğrencilere ama süreci çok önemsiyoruz. Süreç gerçekten verimli ve güzel ilerlediğinde zaten hedeflediğimiz o başarı kendiliğinden gelmiş oluyor. Bu yıl da yine çok başarı kazanacağını düşündüğümüz öğrencilerimiz var. Sistemde sınava girecekler. Oradaki verileri de sonrasında paylaşıyor oluruz zaten.
Bu konuda bir ekleme de yapmak isterim. Akdeniz ülkesindeyiz. Tipik Akdeniz ülkesi davranışları kültürü vardır. Herkes sonuç odaklı ilerlemek ister. Sonuç alırsan başarılısın. Sonuç yoksa başarısızsın gibi. İşte bunun futbol maçları, İşte spor müsabakalarında eğer sen gol atmıyorsan iyi bir sporcu değilsin. Halbuki çok iyi takımı domine eden, ataklarını sürükleyen belki bir oyuncuydu. Türkiye'de işte eğitimde de buna çok benzer bir yaklaşım var. Çocuk iyi bir sınavda, iyi bir puan almıyorsa işte başarı gelmiyor demektir. Böyle yanlış bir anlayış var. Biz bu yanlış anlayışa da biraz baş kaldırın niyetinde yola çıktık diyebilirim. Süreç daha önemlidir. Süreci sevgiyle yönetirseniz, o çocuk o sevgiyi, o çocuğa eğitiminin sevgisini kazandırabilirseniz, derslerini sevebilirse, öğretmenlerini, kitaplarını, okulunu, kendi geleceğini, hayallerini kurmaya başlarsa aslında sonuç zaten kendisi gelecek. Hani biz diyoruz ya, sevdiğiniz mesleği seçiniz, sevdiğiniz mesleği yapınız, yıllarca sevmediğin meslekte hayatını çürütme. Ama bu çocuklar eğitim sürecinde yani öğrenciyken öğrenci mesleği aslında onun mesleğine öğrenci. Bunu nasıl sevdireceğiz? değiştiremeyeceğimiz de bir meslek. Biraz olaya buradan bakmaya çalışıyoruz.
Kesinlikle. Dünyanın en güzel mesleği bu arada. Öğrencilik.
Kesinlikle katılıyorum.
Katılıyorum ben de.
Peki kurumsal şirketlerle de önemli çalışmalar yapmışsınız. Burada şirketlerin sizden nasıl bir beklentisi oluyor? Onlara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Belki bunlardan bahsedebiliriz.
Tabii. Kurumsal şirketler, özellikle kalabalık beyaz yaka topluluğuna sahip olan şirketler, çalışanlarına yönelik yan haklar sağlarlar. Bunu neredeyse birçok şirket yapıyor, biliyoruz hepimiz. Kimileri sigorta, işte kimileri işte Netflix, Spotify gibi abonelikler sağlar. Biz de aslında o avantajlardan birisi olmak için kurumsal şirketlerle ilk görüşmelerimizi gerçekleştirmiştik ve gerçekten de sonuca da ulaşmış olduk. Çalışanların çocuklarının eğitimini hedefleyerek onlarla ilk görüşmelerimizi yapmıştık. Ve bu gerçekten hem onlar için inovatif bir şeydi. Çalışan çocuklarının eğitimlerini sağlamak, hem de bunu nitelikli olarak sağlamak. Bir de bu kurumlara bunların bilgisini vermek. Ne kadar kişi aldı ve sonuçtan ne kadar memnunlar. Çünkü onları memnun etmek demek o kurumlar için bulunmaz bir nimet. Çalışan memnuniyetini sağlamış oluyorsunuz. İşte insan kaynakları ve işte satın almacılarla ortaklaşa yapılan bir aslında konsorsiyum gibi düşünebilirsiniz bunları. Ve Türkiye'nin büyük topluluk kuruluşları, holdingleri, Türkiye'nin en büyük bankaları, yakın zamanda telekomünikasyon şirketleriyle anlaşmak üzereyiz, onlar gelecek, enerji şirketleri gibi böyle kalabalık çalışanlara sahip olan şirketlerle işbirliğine başlamış olduk bu sayede. Bir de şöyle bir şey var. Çalışanlar, özellikle ebeveyn olan çalışanların hayattaki o çalışma motivasyonları daha çok kendi kişisel kariyerlerinden ziyade çocuklarının geleceği için birikim yapabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onların eğitimlerini en iyi şekilde sağlayabilmek o çalışanların en büyük motivasyonu. Bu motivasyona da çok büyük katkı sağlamış oluyor kurumları. Ve düşünün, çalıştığınız bir kurum var ve size Klasis'ten nitelikli bir eğitim verdiriyor. Siz bu eğitimden yararlanıyorsunuz. O şeyi düşünün, sadakati düşünün çalışanların. Ya işte bu kurumda gerçekten iyi ki ben bu kuruma gelmişim, burada çalışıyorum. Bakın benim çocuğumu da düşünüyor, benim çocuğumun geleceğini de düşünüyor. Çünkü biraz belki amiyane olacak ama kaleyi içten fethetmek gibidir. Çünkü her ailenin kalesi kendi çocuklarıdır ve onların sevgisini kazandırmak, onlara hizmet vermek bence dünyanın en değerli hizmetlerinden birisi.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Ya ben baktığımda, gördüğümde böyle işinizi çok tutkuyla yaptığınızı hissediyorum. O da bana şu anda bu podcast yayınında da yansıdı açıkçası. Yani işte hani sesleri de analiz ediyormuşsunuz ya Fatih. Bunu da bir analiz et bence hepimizin böyle bir enerjisini. Önümüzdeki yıllarda yani yurt dışında da böyle başarılı olacağınıza canı gönülden inanıyorum ama yani eğitim sektöründe farklı ülkelerde de bir Türk girişimi olarak isminizi duyurur musunuz? Yurt dışı için hedefleriniz neler? Belki bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bizi şu anda herkes dinliyor. Merak da ediyorlardır anladığım kadarıyla.
Ufaktan şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Biz şu anda 7 farklı ülkede hizmet vermeye başlayan bir startup'ız. Yeni başladık aslında o ülkelerle de çalışmaya. Düşünün, Türkiye'deki Türk öğretmenlerle başladık başlangıçta. Ve bu Türk öğretmenler asgari B2 düzeyinde yabancı dil, konuşma ve o beceriler üzerinden ders verebilme niteliklerine sahip öğretmenler. Ve birçok öğretmenimiz bu şekilde. Biz o yabancı ülkelerin kendi yerel dilleriyle eğitim veriyoruz. Türkiye'de eğitim sistemini tartışıyoruz. İşte acaba Türkiye niye bu kadar PISA sıralamasında aşağılara düştü? Sistem sorun, sistem sorun. Ama biz sistem sorun demiyoruz. O zaman biz ne yapmalıyız derdiyle aslında çıktığımız noktalardan birisi de buydu. Sorun sistemse sisteme biz değiştiremeyiz. Öyle bir gücümüz, yeteneğimiz yok, yetkimiz yok. Oyunu kurallarına göre oynayalım demiştim ya başta. Biz aslında oradan ilerlettik kendimizi. Türkiye'deki Türk öğretmenlerin gelişmiş ülkelerde de eğitim verebileceğini ve gerçekten o ülkelerdeki müfredat yapısına göre, beklenen eğitim ihtiyaçlarına göre çok da nokta atış eğitimler verebileceğini gördük, ispatladık. Sayabilirim, birçok ülke var şu anda. Kanada'da başta olmak üzere, Amerika'da, İngiltere'de, Orta Doğu'da birkaç tane gelişmiş ülke, işte Katar ve Dubai gibi ülkelerde hizmet veriyoruz. İlginç farklı ülkeler de var. Mesela Orta Amerika'dan Guatemala var. Orada da öğrencilerimiz var. Nasıl onlara ulaştık derseniz, yine haliyle teknoloji ve internet artık herkesin büyük bir imkan. Ağırlıklı olarak o ülkelerdeki Türklere hizmet vererek başladık. Yavaş yavaş yabancı çocuklar da gelmeye başladı. Çünkü bazı Türkler var ki adı soyadı Türkçe ama çocuk Türkçe çok fazla konuşamıyor, akıcı konuşamıyor, anlayamıyor ve zaten oradaki verilecek eğitimin de o ülkedeki yerel dilde olması gerekiyor. Mesela Kanada'da Victoria bölgesinden de öğrencilerimiz var. Orada Victoria bölgesinin ana dili de Fransızca gibi düşünebilirsiniz. Farklı farklı ülkeler. Tabii ki bizim burada bırakmayacağız biz. Bu ülkeleri sayısını da artıracağız ve aslında oradaki konumlandırmamızı, pazara daha fazla entegre olmamızı sağlayacak çalışmalar da yapmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden birisi de İngiltere, Amerika, Kanada ekseninde artık gerçekten büyük bir giriş yapmış, iyi bir oyuncu olmak diyebilirim.
Anladım. Tuğba, peki böyle öğretmen önersek size onu kabul ediyor musunuz? Yoksa sizin böyle bir kriterlerinizden geçmesi mi gerekiyor?
Şimdi şöyle, referans bizim için çok kıymetli. Refere eden kişi eğer bizim için gerçekten kıymetli, değerli ve güvendiğimiz birisi ise onun referansını çok önemsiyoruz açıkçası. Başlarda zaten referansla çok ilerledik öğretmen noktasında. Çünkü siz nasılsınız aslında, yanınızdaki kişi de sizin bir benzeriniz oluyor. Yani çok yakın oluyorsunuz karakter olarak, iş ahlakı yönünde birbirinize çok benziyorsunuz. Bu noktada referansla başvurular aldık. Ama tabii yine orada da bizim kriterlerimize uygun olması çok önemli. Elbette siz de yönlendirebilirsiniz istedikleriniz varsa, bizimle çalışmasını düşündüğünüz kişiler varsa, ama dediğimiz gibi orada bazı kriterlerimiz var, onları sağlamak durumunda öğretmenlerimiz.
Evet, Almanya tarafını düşündüm, birkaç tane böyle kafamda bildiğim iyi öğretmen var ama sonra şimdi düşünürken şeyi de düşündüm, bir de bazı ülkelerin de regülasyonları buna izin vermez herhalde. Çünkü Almanya bu konuda işte KVKK konusunda epey bir şey, sıkı. O konularda zorlanıyor musunuz?
Bu güzel bir soru oldu bizim için. Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan birisi de hukuk konusu, hukuki konular, KVK konusu, GDPR yurt dışındaki özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin o baskı kurduğu şey, modülün adı. Bizim o yüzden güçlü bir hukuk birimimiz de var. Yani derler ya, benim avukatım, iyi bir avukatım var vesaire gibi. Bu konuda üzerine çok fazla eğildik. İnce ince tek tek çalışarak GDPR uyumluluğumuzu sağlamaya çalıştık. Gittiğimiz her ülkenin kendine göre kendi taslakları var. Çünkü bazı konular çok yeni hala. Taslak düzeyde var. Biz o taslakları da erişip onlara da okuyoruz. Acaba burada nasıl bir değişiklik gerektirebilir? Bu regülasyonlara ne kadar tabi olabiliriz? İleride başımızı ağrıtabilecek bir mekanizma var mı? Bunları tek tek aslında irdeleyerek hukuki anlamda da kendimizi güçlü hissediyoruz diyebilirim.
Anladım. Devletle çalışmalarınız oldu mu peki?
Doğrudan eğitim tarafında çalışmamız olmadı. Fakat farklı bakanlıklarla oldu. Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yine eğitim çerçevesinde ve girişimciliği de içinde kapsayan bir etkinlik serisi vardı farklı şehirlerde. Beni de davet ettiler. Ben oralarda klasisi temsilen jüri oldum. İşte yarışmalar oldu. Oradaki verilen eğitimlerde görev aldım. Mentörlük yaptım. Bu şekilde oldu.
Peki şeyden bahsetsek, yani bir startup olarak çok güzel bir hikayeniz var. Startuplar finansa erişim sürecinde bazı kuruluşlardan aldıkları destek ve ödüllerle ilerliyorlar. Sizin de sanıyorum böyle önemli kilometre taşlarınız var. Belki bunlardan bahsedebiliriz.
Ben biraz bahsedeyim. Tuğba da gerekirse arada girebilirsin. Startup dediğiniz gibi kendisini çok düşük bir sermaye gücüyle başlatan ama bir inovatif fikirleri olan, işte ben bir şey buldum ve bunu yapacağız, işte bu garaj kültürü Amerika'daki gibi bir hikaye aslında. Bizim hikayemiz tamamen tabii ki bu Amerika'daki kültürün içerdiği garaj kültürü gibi yok. Türkiye'de garaj yok çok fazla zaten. Bizim çıkış hikayemizde daha çok bu startupları destekleyen kuluçka programları var, inkübatör hizmetler var, hızlandırıcı kuruluşlar var, üniversite temelli çalışmalar var. En başta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çatısı altında yer alan İTÜ Çekirdek bize bu noktada ilk yıllarımızdan itibaren büyük destek oldu. Kol kanat gerdi, çok değerli isimlerle tanıştırdı. Bizim bu yurt dışına açılma hikayemizde ön ayak oldu diyebilirim. Bunun dışında Amazon'u biliyorsunuz, Amazon AWS diye bir servisi var, hizmeti var. Hatta koskocaman bir şey, devasa bir şirket AWS. Alanında en büyük isim. O böyle startupları inceler. İşte yarışmalar olur, başka etkinlikler olur, demo day'ler olur. Oralarda böyle şey dağıtır, krediler dağıtır. Biz normal bir startup gibi böyle krediler almak yerine toplu bir sürü kredi aldık diyebilirim. Aramız da çok iyi. Şu an AWS'in Türkiye ile ilgilenen Amsterdam ofisinden arkadaşlarımız da var. Onlar bizimle çok sık ilgileniyorlar. Onların bir Ed Start diye programları var. Her şey yolunda giderse oraya da girmek istiyoruz. Kendi yoğunluğumuz içinde bazen artık bu tarz ödül programlarına vakit ayıramasak da girmek istediğimiz noktalardan birisi de böyle uluslararası programlardan ödül almak, yarışmalara girmek. Bunun dışında biz bir kitle fonlama yatırımı almıştık ilk yıllarımızda. 2021'de aldık bu yatırımı. Türkiye'de de bu böyle yatırım alan ilk eğitim teknolojisi olduk biz. Bu bizim için çok güzel gözüküyor. Biraz da zorlukları var. Hani regülasyon sadece eğitim tarafında değil, işin mali taraflarında da var. Ve bu şekilde yatırım alan ilk 8 şirketten birisiydik. Çok göz önünde olduk. Çok da keyifli oldu bizim için. Ve kitle fonlama denen olguya kimse hakim değildi neredeyse Türkiye'de. Evet. Bu şekilde başlayan bir eğitim şirketi düşünün. Ve yatırımcıları arasında, yani sonuçta kitlesi arasında, kendi kitlesi vardı büyük bir çoğunlukta da. Öğretmenlerden ve velilerden oluşan kişilerdi bunlar. Ve bizim için de çok keyifliydi. Çünkü geliyorsunuz, buradan hizmet alıyorsunuz bir veli olarak ve çok seviyorsunuz. Klasist'e alışıyorsunuz. Ya Klasist yatırım turuna çıkmış, ben ortak da olayım bunlara. Bunlar büyüdükçe ben de buradan geleceğime bir katkıda bulunayım. İşte öğretmenler burada çalışırken kendi çalıştıkları çatı altında artık o şirketin hissedarı da olmuş oluyorlar. Bizim için çok keyifliydi bu da. Farklı bir dediğim gibi demo day'lere katılmak kazandık. Birçok kuruluşla, bankalarla, sivil toplum kuruluşlarla vesaire işbirliklerinde aslında bunlar da bizim için bir ödül mahiyetinde olan durumlar oldu.
Peki Fatih, şu anda içinde bulunduğunuz yatırım sürecinden belki biraz bahsedebilir, bilgi verebilirsin. Şu anda ne durumdasınız? Bildiğim kadarıyla bir yatırım sürecindesiniz.
Evet, tam da üstüne bastınız. Startuplar için biraz sancılı geçen bir süreç. Çünkü içeriye bir yatırımcı almak demek aslında onunla bir nikah gibi düşünebilirsiniz. Doğru yatırımcıları arıyoruz. Birçok VC ile görüştük. Birçok melek yatırım ağı, melek yatırımcılarla görüştük. Bazılarıyla artık masaya oturduk. İşi biraz daha derinleştirerek konuşuyoruz. Ama arayışlarımız devam ediyor. Çünkü hassas bir iş yapıyorsunuz. Dünyaya açılma hedefleriniz var. Regülasyonların farklı farklı işlediği ülkelere girmeye çalışıyorsunuz. Ve işi gerçekten severek ve başarıyla yapıyorsunuz. Birçok kurumla, gerçekten bu kurumlar Türkiye'nin en önemli kurumları, en büyük kurumları. İşbirliği yapıyorsunuz. Güvenilen bir markasınız. O zaman doğru yatırımcıları içeri çekmek gerekiyor. Bu noktada biraz kılı kırk yarıyoruz. Nasıl öğretmenlerle çalışırken bunu yapıyoruz. Yatırımcıları içeri alırken de bunu yapıyoruz. Bir de kitle fonlama süreci düşünüyoruz. Hemen arkasından bir venture capital'dan sonra kitle fonlamaya ikinci defa girip kendi kitlemizi, yani bu yatırımcı kitlesi gibi gözükse de bu aslında bizim ekosistemimizi de genişleten bir şey. Çünkü siz yatırım alıyorsunuz kitleden ve bu kitle sizin için çalışmaya başlıyor. Sizi promote ediyor başka yerlerde. Hemen arkasına bir kitle fonlama yatırımı düşünüyoruz diye özetleyebilirim. Bu noktada kitle fonlama platformları var Türkiye'de. Akredite olmuş işte Merkez Bankası, Takas Bank, işte Sermaye Piyasa Kurulu gibi. Bu akredite olmuş kuruluşlardan bir tanesiyle, hatta fon bulucuydu ilk yatırım aldığımız yer. Yine fon bulucuyla çalışmak istiyoruz. Fon bulucu üzerinden yatırım turunu başlatmak istiyoruz. Eğer bizi dinleyenler yetişebilirlerse bizim yatırım turumuza, kaçırmayın, bir bilet de siz alın diye söyleyeyim burana, davette bulunayım.
Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında İTÜ Çekirdek'ten destek aldınız ve fonlama kuruluşu fon bulucudan da destek aldınız. Şimdi yine önümüzdeki günlerde yine bir fon bulucuda destek arayışına çıkacaksınız. Buna da herkes destek olabiliyor.
Kesinlikle. Artık bu ikincisine destek de demiyoruz biz. Biz çünkü scale up, startup ekosisteminden ayrılıp artık scale up evrenine geçmeye çalışan bir kuruluşuz. Bu biraz destekten ziyade artık gerçekten önü açılmış, büyüyen bir marka var burada. Gelip ortak olacak bu insanlar. Destek değil, gerçekten ortak olup belli çarpanlarda, şimdi burada yatırım sunumu gibi de konuşmak istemiyorum. belli çarpanlarda aslında kendi geleceklerine yatırım yapmış olacaklar.
Anladım, tamam. Destek, diğer ikisi destekti. Burada yatırım yapmış olacaklar. Çünkü kitle fonlaması böyle bir şey. Peki.
Kesinlikle. İlk turda aslında, ilk tura giren destek gibi gözükse de oradaki yatırım şu anda 507'ydi herhalde Tuğba abi. Yanlışsam düzelt. 507 ortaklı bir şirketiz biz.
Evet.
Ve buradaki yatırımcıların büyük bir çoğunluğu gerçekten güzel çarpanla ikinci turda yeni bir değerlemeye çıkacağız. Güzel bir çarpanla kendi yatırımlarını aslında katlamış olacaklar.
Anladım. Peki şeyden biraz bahsetsek, merak ettiğim bir başka konu, eğitimin insani ve sosyal bir yönü var biliyorsunuz. Ve sosyal destekler yönünden ne gibi çalışmalar var? Daha doğrusu var mı böyle çalışmalar?
Evet, sosyal destek zaten eğitimin olmazsa olmaz bir yönü aslında bizim için. Burada çok daha yeni yapmış olduğumuz desteklerden bahsedebilirim belki. Biliyorsunuz çok kötü bir süreç geçirdik 6 Şubat itibariyle. 3 ayı devirdik. Çok felaket niteliğinde bir deprem yaşadı ülkemiz. 11 ilimiz etkilendi bundan ve o bölgede tabii ki çok fazla öğrenci vardı, öğretmen vardı, veliler çok zor durumda kaldılar. Evet, barınma ihtiyaçları, yeme ihtiyaçları vardı ama bir taraftan eğitim ihtiyacı da doğmaya başladı hemen depremin akabinde. Bu noktada da biz depremin ilk günden itibaren aslında destek olmaya başladık diyebilirim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte o bölgede eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmaya başladık. Burada önceliğimiz aslında şey oldu ilk etapta, sınava hazırlık öğrencilerine baz aldık ilk etapta. Sonrasında diğer sınıf, ara sınıftaki öğrencilere de destek olmaya başladık. Yaklaşık 500'ü aşkın öğrenciye bu noktada destek olduk. Daha da olmak istiyorum aslında. Onlar hepimizin çocukları. Biz hepimiz bir ülkede aslında yaşayan kardeşleriz gibi düşünebiliriz. Aynı yurtta yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. O yüzden bugün onların yanında olmak gerektiğini düşünerekten elimizden ne geliyorsa bize destek olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tamamen gönüllülük esaslı aslında öğretmenlerimiz bu noktada hiçbir beklenti içine girmeden tamamen gönüllülük esaslı dersler vermeye devam ediyorlar.
Tebrik ediyorum gerçekten. Bu da son dönemde önemli konulardan biri. Biraz etkisi azalmış olsa da yani orada zor hayatlar var. Eğitimde en önemli sorunlardan biri, onu çözmek de bu gibi teknolojiler sayesinde oluyor. Sizler sayesinde oluyor. Teşekkür ediyoruz bir kez daha.
Rica ederiz.
Peki yavaş yavaş sona geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Yeni nesil eğitim platformu diyebiliriz herhalde sizin için. Ve önümüzdeki yıllar içerisinde eminim ki dünya üzerinde adını çok sık duyuracak. Böyle çok çok büyürseniz belki bir gün size ulaşamayabilirim. Yazdığımda lütfen cevap verin.
Her zaman.
Biz büyüsek gönlümüz de büyüyecek paralelinde. Yani gönlü büyüdüğü zaman evet. Biz böyle sevdiğimiz insanlarla beraber büyümek istiyoruz. Yani evet. Bir kişi büyüyüp öbür kişi yanında küçük kalmasın. Herkes büyüsün.
Gereksiz evet. Gereksiz egolar bize hitap etmiyor açıkçası.
Kafamızdan içeri girmek.
Yok zaten işin şakası o. Yani Türkiye'den çıkıp büyüyen böyle eğitim platformu da var biliyorsunuz. İşte birkaç tane startup'ın unicorn olduğunu gördük. Umarım siz de bir gün bu şekilde ilerlersiniz. Çok güzel bir model. Bizi dinleyen herkesi web sitesine davet ediyorum. Podcast'ın açıklama kısmından bulabilirler. Oradan böyle bizi veliler de takip ediyor çok fazla. Onlar da belki bir ücretsiz tanışma dersi alabilirler. Bunu yapabiliyorlar değil mi web sitesi üzerinden?
Elbette.
Onun dışında yatırımcı olmak isteyenler de varsa önümüzdeki günlerde zaten duyurulacak herhalde fonbulucu üzerinden. Fonbulucu.com evet. Üzerinden bir yatırım süreci de devam edecek. Ayrıca size yatırım yapmak isteyen böyle yatırım şirketleri de gelebilir değil mi? Ona da açıksınız.
Tabii venture capital dediğimiz nokta orasıydı. Zaten ara bir yatırım almak istiyoruz böyle bir yatırımcılar tarafından, işte kurumsal yatırımcılar tarafından. VC diyorlar ya bunu Amerika'da. Ağzımız da onlara alıştı. Diğer taraftan kitle fonlama sonrası bizim aslında başka bir amacımız daha var. Kitle fonlamada Türkiye'de bir yatırımı aldıktan sonra hızlıca yurt dışından artık döviz sermayeli bir yatırım alıp döviz değerlemeli daha büyük bir ivmeyle yurt dışındaki büyümesini artık pekiştiren bir modele geçmeye çalışacağız. Bizim için versiyon 2 olacak yurt dışı yatırımı.
Anladım.
Ben şunu da söylemek istiyorum burada hemen Aykut Bey. Bu yayını dinleyip bizden ders almak isteyen velilerimiz olursa eğer onlar için de şöyle bir güzellik yapmak istiyoruz. %15'lik bir indirim kuponu tanımlayıp daha uygun kurs alabileceklerini söylemek istiyorum buradan.
Süper. Teşekkür ediyoruz o zaman.
Rica ederim.
Bu arada indirim kuponu demişken podcast'in açıklama kısmında indirim kuponunu bulabilirsiniz. Yıl sonuna kadar geçerli olacak yani 2024 yılına kadar geçerli olacak. %15 indirim kazanma şansını yakalıyorsunuz dünya trendlerine özel. Podcast'in açıklama kısmında indirim kodu sizi bekliyor. Umarım herkes için yararlı olur. Peki son sözleri alalım ve kapatalım. Ben sizi tanıdığım için çok çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir enerjiniz var. Ve umarım her şey yolunda gider bundan sonrası için. Öyle olacağına da eminim. Son sözleri alırız, veda eder, kapatırız.
Biz çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Umarım bir gün tekrardan yollarımız kesişir ve bu sefer farklı şeyler konuşuyor oluruz.
Umarım.
Ben buna inanıyorum açıkçası. Biz farklı zamanda yine bir araya geleceğiz ama artık bambaşka şeyler konuşacağız. Daha böyle enerjik bir dünya olacak bizim için. Yani bizim için dediğim hepimiz için, topluluğumuz için. Ülkemiz bir sürü bedel ödedi, bir sürü problem yaşadı. Artık daha güzel bir dünyada daha güzel şeyler konuşalım istiyorum.
Kesinlikle. Peki kapatmadan bir de şunu sorayım. Ben her konuğuma birer kitap önerisi soruyorum. Son dönemlerde okuduğunuz bir şeyler var mı önerebileceğiniz?
Ben hemen burada araya giriyorum bir kitap kurdu olarak. Kesinlikle bence herkesin okuması gerektiğini düşündüğü, mutlaka herkesin kütüphanesinde olmasını gerektiğini düşündüğüm bir kitap var ki Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Mutlaka bence herkes okumalı. Bir şeylerin nasıl aslında bireyselden başlayarak kitlesel hale nasıl dönüşebildiğini, pozitif bir şekilde nasıl bir şeylerin hayatımıza dönüşebildiğini gösteren bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam Atatürk'ün de aslında askeri okullarda okumasını istediği bir kitap bu kitap. Bence gerçekten herkes okumalı.
Tamamdır. Bunu da ekledik kütüphanemize. Fatih senden var mı?
Tabii şimdi Tuğba çıtayı çok yukarı koydu. Ben biraz ekosistemin dışından bir şey söylemek istiyorum. Yani finansal okuryazarlık tarafında hepimiz çok mücadele ediyoruz. Bir yerlerde çalışıyoruz, bir işler kuruyoruz. Batıyoruz, çıkıyoruz, geçinemiyoruz. Bu noktada ben farklı bir kitap önereceğim. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı gerçekten dünyaya bakış açımı değiştiren kitaplardan birisiydi. Nasıl birikim yapılır, nereye nasıl yatırım yapılır? Ben bunu tavsiye ediyorum.
Tamamdır. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dunya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.